Ayrım 51, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 602. Şahısların tek tek alınmış fotoğrafları Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika'nın istihbarat teşkilatlarına uydu kanalıyla gönderildi. Ve dört ülkenin hükümetlerine ait bilgisayarların diskleri bundan sonraki 24 saat boyunca deli gibi döndüler. Sieg Heil, Günter Jäger diye kükreyen 36 adamdan 17'si Alman, 7'si Amerikalı, 4'ü İngiliz ve 5'i Fransızdı. Üçünün ise kimlikleri belirlenemedi. Muhtemelen çoktan uçakla ülkeden ayrılmışlardı. Teşhis edilenlerin tümü gizlice tutuklandı ve birbirleriyle haberleşmeleri imkansız bir şekilde ayrı yerlerde hücrelere kondular. Hiçbir açıklamada bulunulmadı. Hiçbir telefon görüşmesi yapmalarına izin verilmedi. Şahısların önde gelen kişilerden olduğu durumlarda, şirketlerinin ağzıyla evlerine yapılan açıklamalarda ani iş gezileri ve uzayan iş toplantıları gerekçe olarak gösterildi. "Bu ne korkunç bir şey böyle!" diye haykırdı bir Alman kimya fabrikasının sahibi. "Siz de öylesiniz!" dedi Alman polis yetkilisi. Son 21 saattir olup bitenlerden habersiz bir tek Günter Jäger kalmıştı. Ren nehrinin kıyısındaki mütevazı malikanesinde adamlarıyla yalnızdı. Gözlem altına alınan neonazilerin hiçbiri su yıldırımı ile ilgili herhangi bir bilgi veremediklerinden bu harekatın çok taraflı bir komutanlık kararı olduğu her halinden belliydi. Tatlı dil ve hoşgörülü davranış taktiklerinin hiçbiri tutmamıştı. Demek ki yanlış taktiklerdi bunlar. Hatta isterik Hans Trautmann bile kendisine cinsel deneyimlerinin korkunç video kayıtları gösterilmesine karşın dişe dokunur bir bilgi verememişti.
"Sizden bir şey gizleyeceğimi mi sanıyorsunuz? Tanrım, ben bir cerrahım. Bir operasyonun ne zaman başarısız kaldığını bilirim. Bizim işimiz bitti artık."
Yanıtlar sadece Günter Jäger'deydi ve bandı inceleyen davranış ruh bilimcilerinin ortak görüşü onun bu bilgileri vereceğine, kendi hayatına son vermeyi tercih edecek bir insan olduğu yolundaydı.
Onun içinde bulunduğu koşullar manik depresif kontrollü bir paranoya, yani adamın bir ayağı sürekli uçurumun kıyısında, bir itişle kendisini tam bir deliliğin sonsuz çukurunda buluverir.
Karin de Vries de katıldı buna. Bundan dolayı yeni Führer'in her tür iletişim aracı izlemeye alındı. Telefonu, telsiz frekansları, posta teslimatları, hatta olur da kullanıyordur diye haberci güvercinler bile. Güçlü elektronik dinleme cihazlarıyla birlikte ajanlar çalıların içine, ağaçlara ve eskiden harap bir malikane olan yapının yıkıntıları arasına gizlenmişlerdi. Kulaklar nehir evinin ve etrafının her yanına uzanmıştı. Jäger'in kendilerine su yıldırımı hakkında bilgi verecek birisi veya bir şeyle temasa geçmesini bekliyordu herkes. Ama hiçbir şey olmadı ve saatler saatleri kovaladı. Londra'da, Paris'te ve Washington'da su sistemleri tam bir denetim altına alındı. Silahlı askerlerden oluşan müfrezeler bölgenin her karışında devriye geziyor, rezervuarlara çıkan yollar ablukaya alınıyor, engeller konuyordu. Washington'da harekatlar ve güvenlik sistemleri kara kuvvetlerinin uzman istihkam subayları tarafından yönetiliyor, ülkenin her yanından en deneyimli personel oraya akıyordu.
"Hiçbir orospu çocuğu Nazi buranın yakınına bile gelemez," diyordu Dale Carlier, rezervuanın komutasındaki Tuğ General. "Londra ve Paris'e de durum aynı. En son olasılığa kadar her şeyi müzakere ettik. Sanırım Fransızlar biraz abarttılar. Her 100 metrede bir roket atar ve alev makinesi taşıyan birimler yerleştirmişler. Su bile içmiyorlar."
Bond'a su yıldırımının şehri etkileyeceğine dair hiç kanıt bulunmadığından hükümet tüm kaynaklarını müttefiklerin emrine tahsis etmişti. Müttefikleriydi çünkü yeryüzünde kimse Nazilerin yeniden ortaya çıkışından Alman liderler kadar iğrenemezdi.
Ancak onlar tarihi veya tarihin tekerrür edeceğini düşünmemişlerdi. Çünkü su yıldırımı gecesinin en karanlık saatlerinde görünüşte yatak çarşaflarından mutfak girişlerine kadar bir sürü şey taşıyan kamyonlar fark edilmeden, göze çarpmadan Bundestag'ın park alanlarına doğru ağır ağır ilerliyorlardı. Aslında bu kamyonların içinde yüksek oktanlı son derece patlayıcı büyük yakıt tankları bulunuyordu. Bu tanklar bir futbol sahasının bir ucundan diğer ucuna sıvı püskürtecek kapasitede pompalara bağlıydı. Bu Günter Jäger'in karşı koyamayacağı bir semboldü. Bu görevi yerine getirecek ve hayatlarını kendisine adamış müritlerinden başka kimseyle paylaşmadığı bir sembol, Bundestag'ı ateşe verecekler, yerle bir edeceklerdi. "Reichstag yeniden doğdu," diye yazdı Günter Jäger güncesine.
"Hiçbir şey olmuyor, olmuyor," diye patladı Karin. Königshof otelindeki suite'te. Bonda saat sabahın biriydi. Witkowski ile çöl fırtınasından gelen iki komando dinlenmeksizin geçen son iki günün ardından yorgunluktan bitmiş bir halde öbür odalarda uyuyorlardı.
"Hiçbir yere varamıyoruz." "Hepimizin kararı şu," dedi Latham zorla açmaya çalıştığı kurşun kalkanlar gibi ağırlaşmış göz kapaklarıyla.
"Eğer bu sabah saat 6'ya kadar gelen giden olmazsa onu alıp kızağa çekeceğiz."
"Asla kızağa çekilemeyecek Rüv. Freddy yakalandığı takdirde kendini öldürmesini sağlayacak önlemleri almadan asla bir harekata girmezdi. Bana hep bunun kahramanlıktan dolayı olmadığını söylerdi. Nedeni sadece işkenceden duyduğu korkuydu. Eğer işkenceye maruz kalırsa sonunda mutlaka öldürüleceğini bilirdi. O yüzden boşuna acı çekmektense intiharı yeğlerdi. Stasi dosyasına inanmama nedenlerimden biri de buydu aslında."
"Yani siyanür kapsülü hikayesi mi?"
"Bunlar gerçek, sen de gördün. Ağabeyin Harry'de de aynısı vardı."
"Onu kullanması hiç gerekmemişti."
Latham'ın başı göğsüne düştü, sonra tüm bedeni ağır ağır kanepenin üzerinde geriye doğru kaykıldı. "Yüz binlerce insanın hayatı dar ağacında Drew. Bunu sen kendin söylemiştin. Bu işi başarmanın bir yolunu bulmuş işte."
Karin kendi kendine konuşuyordu. Latham uykuya dalmıştı.
"Onu durdurmanın başka yolu yok," dedi Dövriz fısıltı halinde. Yatak odasına koşup yatağın üzerinden bir battaniyeyi çekip indirdi ve geri dönüp Latham'ın üzerine örttü. Sonra tekrar yatak odasına dönüp telefonu kaldırdı.
Bir telefon çaldı. Drew yerinden sıçradı. Elini orada olmayan telefona uzatayım derken kanepeden düştü. Yalpalayarak ayağa kalktı. Zil sesi sustu ve 30 saniye sonra hemen hemen giyinik bir Witkowski yatak odasından patlar gibi çıktı.
"Allah'ın cezası, sonunda kadın yaptı yapacağını," diye bağırdı albay.
"Neyi yaptı?" diye sordu Latham. Kanepeye geri dönmüş kafasını sallıyordu.
"Devries tek başına onun peşine düşmüş."
"Ne yapmış?"
"Karin, şifrelerimizi kullanıp Jäger'in güvendiğinden geçmek için temiz onayı almış."
"Ne zaman?"
"Birkaç dakika önce. Nöbetçi subay onun girişini şifreyle mi, adıyla mı kaydetsem diye aramış."
"Buradan gidiyoruz. Silahın nerede?"
"Burada, masanın üzerindeydi."
"Aman tanrım, onu da götürmüş." "Bir ceketle pardesü giydi dalbay. Son bir saattir yağmur yağıyor."
"Alman istihbaratından bir araba yolda," diye duyurdu yüzbaşı Deitz, arkasından kendisini izleyen ve tamamen giyinmiş teğmeniyle üçüncü yatak odasının kapısından dışarı fırlarken silahları kayışlarına takılmıştı.
"Telefonu kaldırıp dinledim," diye açıkladı. "Acele etmeliyiz. Oraya gitmek en azından 10 dakika alır."
"Güvenlik şefini arayıp kadını durdurmalarını emredin ya da onun arkasından içeriye dalmalarını," dedi teğmen Anthony.
"Hayır," diye kestirdi Witkowski. "Jäger kuduz bir köpek. Eğer köşeye sıkıştığını düşünürse çıldırıverir. Önüne çıkan herkesi öldürür. Psikiyatristleri siz de duydunuz. Karin orada her ne halt yiyorsa biz oraya varana kadar yalnız başına yemesinde fayda var."
"Oraya vardığımızda," dedi Drew hafifçe, sandalyeden ceketini ve pardesüsünü çekip alırken, "içeri dalıyoruz. Her birinizin ikinci bir silahı var. Biriniz bana bir tane versin. Karin Dövriz kendisini N2 birimin bir üyesi olarak tanıttıktan sonra Yeager'in evini göz altında tutmaktan sorumlu ekibin Alman istihbarat subayı tarafından adı ve şifresi kontrol edildi ve kendisine Yeager hakkında genel bir açıklama ile ayrıntılı bilgiler verildi. Araziye stratejik olarak teçhizatlarıyla beraber yerleşmiş 9 adamım var dedi. Eski malikanenin yarı yarıya yıkılmış bir duvarının arkasında bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında çömelmiş duran görevli.
Her biri kamufle durumda, yaprakların arasında saklanıyorlar. Aslında pek çoğu da ağaçların üzerinde ve her ne kadar rahatsız edici de olsa yağmur şu anda bizim için avantaj. Günter Yeager'in iki devriyesi kayıkhanenin yaklaşık 25 metre arkasında geziniyor. Kimseye görünmeden kapıya ulaşmanız gerektiğini söylüyorsunuz. Görünmemeniz bizim için de hayati önem taşıyor. O zaman şimdi size söyleyeceklerimi dinleyin. Şu eski taş döşeli yoldan gidin. Yeager'in dinlenmesi için yeniden yapılan bir kroket sahasının olduğu yerde yanmış eski bir gazebonun kalıntılarını göreceksiniz. Oraya kadar gidin. Tam karşı tarafta bir çam ağacı vardır. İlk dallarından yaklaşık 5 metre yukarıda evi gözleyen bir adamım var. Küçük el fenerini 2 kere yakıp söndürürse etrafta gezinen bir muhafız var demektir. 3 kere yakıp söndürürse her şey yolunda demektir. 3 kere ışık gördüğünüz zaman kroket sahasının ortasından dümdüz koşun. Orada sola doğru kıvrılan başka bir taş döşeli yol var. Patikaya girip yaklaşık 40 adımdan sonra durun. Orası en keskin dönüş noktasıdır. Sağınıza bakın, çalların arasında bir başka adam daha olacaktır ve bir başka el feneri daha. O da yolun tam sonundaki bir yan kapıyı gözlem altında tutmakta. Kapıyı hemen göreceksiniz.
Yan kapı mı diye sözünü kesti Karin, siyah keten şapkasının altından yüzündeki yağmur sularını silerek.
Yeager'in oturduğu yerin yan kapısı diye yanıtladı Alman istihbarat görevlisi. Yatak odası, banyo, büro ve kuzey duvarına ek yapılan küçük, kişisel bir şapel. Söylendiğine göre saatlerini burada meditasyon yaparak geçiriyormuş. Yan kapı onun şahsi giriş yeri. Nehir kıyısına en yakın yer orası ve başka herkese de yasak. Ön kapı uzakta solda. Eski kayıkhanenin girişi orası muhafızların ve ziyaretçilerin kullandığı kapı.
Başka bir deyişle orada olduğu sırada konutun diğer bütün bölümlerinden ayrılmış halde oluyor.
Tam anlamıyla öyle. Yapılan ayarlamaları kendisini anlatırken direktör Moro çok ilgi gösterdi. Onu Paris'ten aramanızdan sonra kendisi de beni aradı ve birlikte sizi en az riskle konuta alacak planı tasarladık.
Kendisi size ne dedi, bir sakıncası yoksa?
Günter Yeager'i yıllar öncesinden tanıdığınızı ve başkalarının başaramayacağı şeyleri başarmak üzere eğitilmiş bir stratejist olduğunuzu, bizim meslekteki çoğu kıdemli gibi ben de Moro'nun hükümlerini bir uzmanın hükümleri olarak değerlendiririm. Ayrıca silahlı olduğunuzu ve kendinizi koruyacak kapasitede olduğunuzdan da söz etti.
Umarım iki bakımdan da haklıdır dedi Karin yumuşakça.
Ya... Alman görevli gözlerini dikerek De Vries'e baktı. Amirleriniz taktiklerinizi onaylıyordur tabii ki.
Elbette. Öyle olmasaydı şu ünlü Moro benim adıma sizi arar mıydı hiç?
Hayır, aramazdı. Yağmurluğunuz yakında sucuk gibi olacak. Size yeni bir yağmurluk veremeyeceğim ama yanımda fazladan bir şemsiye var. Memnuniyetle kullanabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim. Tüm personelinizle telsizle temasta mısınız?
Evet ama size telsiz veremem. Riski çok büyük.
Anlıyorum. Sadece onlara söyleyin, yoldayım.
İyi şanslar. Çok çok dikkatli olun madam. Unutmayın, sizi kapıya kadar götürebiliriz ama sizin için başka bir şey yapamayız. Çığlık atsanız bile bir karşılık veremeyiz.
Evet biliyorum. Binlerce kişinin hayatıyla karşılaştırıldığında bir kişinin hayatı nedir ki? Bu sözlerle Karin birden şemsiyesini açıp tufan gibi yağan yağmurun içinden taşlık yoldan gitti. Gözlerinden sürekli olarak yağmur sularını silip duruyordu.
Bir zamanlar güzel bir gazebo olduğu belli olan yanmış ahşap bir yapı iskeletinin yanına vardı. Gazebo bu yanık ve sütunları eğrilmiş haliyle savaşın zengin, yoksul, hiç kimseyi ayırt etmediğini betimleyen savaş fotoğraflarından fırlamışa benziyordu. Daha sonra bunun ardında sanki bu betimlemenin inadına mükemmel bakımı yapılan bir kroke sahası vardı. Bahçenin çimleri kırpılmış, çiçeklere şekil verilmişti. Karın başını kaldırdı. Keten şapkasının siperliğinin altından gözlerini kısarak baktı. İki yanında uzanan ağaçlardan daha farklı olan dev çam ağacını inceledi. Birden belli belirsiz fener ışıklarını gördü, iki ışık. Bir devriye iş başında. Karin yere doğru eğildi. Sürükleyip götüren karanlığın içine dikizledi, öbür sinyali bekledi. Çabuk geldi. Yanıp sönen üç ışık. İki kez tekrar edilecek. Yol açıktı. İkinci taş yolun sert zeminine varana kadar düz ayakkabılarıyla ıslak çimenlere bata çıka hızla kroket sahasının ortasından koştu. Tereddütsüzce yaklaşık 40 adımlık mesafeyle ani dönüşü aklından çıkarmayarak hızla koştu. Ama dönüşü çok geç fark etti. Zemin birden sertçe sola saptığı sırada aşırı derecede büyümüş yaprakların arasına boylu boyunca uzandığı anda. Görüş mesafesi hiç yoktu. Herhangi bir şeyi görmesi mümkün değildi. Acı içinde zorlana zorlana ayağa kalkıp şemsiyesini toparladı. Kırılmıştı, işe yaramazdı. Diz üstü durarak sağ tarafına baktı, kendisine söylendiği şekilde bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ve karanlıktan başka hiçbir şey yoktu. Ancak yine de sinyal gelene kadar bekledi. Sonunda geldi de, üç defa parlayan ışık. Karin taş patika yolun sonuna kadar ağır ağır dikkatle yürüdü. Ağaçlığın kenarındaydı ve şimdi herkesin nefret ettiği eski kocasının 4. Reich'ın Führer'inin mekanını gördü. Yapının en uzak sol tarafında ışıklar vardı, diğer yerler karanlıktı. Eski kayıkhane Karin'in zihninde canlandırdığından belki daha geniş değildi ama çok daha uzundu. Alman istihbarat görevlisi Günter Jäger denilen adamın izole edilmiş konutuna açılan sağ taraftan bir giriş yeri olduğunu söylemişti. İçeriye girişler sol taraftan da yapılıyormuş diye düşündü. 9-10 metre uzunluğunda daha hafif ve daha yeni tahtayı gözlemleyip nehirden tarafa yapılan eklemenin genişliğini değerlendirerek burada 2, 3 ya da 4 kişilik personel için yetecek kadar yer olduğunu düşündü. İstihbarat görevlisi bir konuda haklıydı. Ön kapı uzakta soldaydı, bahçe yolunun en ucundaydı ve tam Karin'in önünde kısa rıhtım ve onun da ötesinde koca nehrin bulunduğu yerde Günter Jäger'in suit odalarının sahanlıklı giriş kapısı duruyordu. Küçük sahanlığın tavanına kırmızı loş bir ışık tutturulmuştu. Karin birkaç derin nefes aldı, göğsündeki çılgınca atışı kontrol edebileceğini umarak Drülatam'ın silahını yağmurluğunun cebinden çıkardı ve soluk kırmızı ışıklı sahanlığa doğru çimlerin üzerinden geçti. Birisi yaşayacak, öbürü ölecekti. Bu Tanrı'nın kutsadığı evliliklerinin sonuydu. Ama önce su yıldırımı vardı. Günter Jäger'in Londra, Paris ve Washington'ı felç edecek olan Doruk planı. Bir zamanlar ajan provokatörlerin en parlağı olan Frederick de Vries bu işi yapmanın bir yolunu mutlaka bulmuştu. Karin bunu biliyordu. Karin hafif kırmızı ışıklarla aydınlanan kısa sahanlığa vardı. Üst kemeri taşıyan iki sütundan birine tutunarak tek basamaktan çıktı. Şiddetli yağmur çatıda sürekli bir gürültü yapıyordu. Birdenbire nefesi kesildi. Her yanını korku ve endişe kapladı. Kapı 10 santimetre kadar aralıktı. Aralığın gerisinde ise sadece karanlık vardı. Karin kapıya doğru yaklaştı. Latam'ın silahı sol elinde kapıyı itip açtı. Yine sadece karanlık ve artık sel haline gelmiş yağmur sayılmayacak olursa sessizlik. İçeri doğru yürüdü. ''Geleceğini biliyordum sevgili karıcığım,'' dedi görünmeyen biri, sesi görünmeyen duvarlardan yankılanarak. ''Kapat kapıyı lütfen.'' ''Frederick?'' ''Demek artık Freddy değil.'' ''Peki anlıyorum, sadece bana kızgın olduğun zamanlarda Frederick diye seslenirdin. Bana şimdi de kızgın mısın?''
Ne yaptın sen? Neredesin?
Karanlıkta konuşmamız en iyisi olacaktır. En azından bir süreliğine.
Benim buraya geleceğimi biliyordun ha?
Sen ve sevgilim Bon'a geldiğinizden beri bu kapı açık duruyor.
O zaman senin kim olduğunu bildiklerinin farkındaydın.
Bon'un hiçbir önemi yok diye sözünü kesti De Vries. Gün veya Günter Yeager kesin bir şekilde. Artık bizi hiçbir şey durduramaz.
Bu işten yakanı sıyıramazsın.
Öyle bir sıyırırım ki her şey gibi o da çoktan ayarlandı bile.
Nasıl? Kim olduğunu biliyorlar. Kaçmana izin vermezler.
Neden? Burada şu dört dönümlük harap arazide yerleştirdikleri dinleme aygıtlarıyla benim Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika'daki müritlerimle bağlantı kurmamı bekledikleri için mi kaçamam? Ben kendileriyle konuştum diye başkalarını suçlayıp tutuklayabilecekleri için mi? Bak sevgili karıcığım, Fransa ile Amerika'nın başkanlarına ve İngiltere kraliçesine telefon etmek işten bile değil benim için. Böyle bir şey yaptığımda istihbarat birimlerinin uğrayacağı şaşkınlığı bir düşünsene.
Neden yapmadın o zaman?
Neden mi? Çünkü asil insanlar gülünç duruma düşerlerdi o zaman. Bizim komiklik yapmak gibi bir niyetimiz yok. Biz son derece ciddiyiz.
Neden Frederick, neden? Ne oldu şu Nazilerden herkesten fazla nefret eden adama?
Bu pek doğru değil dedi yeni Führer Sarçı. Önce komünistlerden nefret ettim çünkü hepsi aptaldı. Marksist eşitlik doktrinine uygun yaşanılsın diye her yerde güçlerini çarçur ettiler. Böyle bir eşitlik zaten var olmadığı halde. Yetkileri eğitimsiz köylülere ve kaba hoyrat çirkin adamlara verdiler. Hiçbir matah tarafları olmayan insanlara.
Daha önce hiç bu şekilde konuşmazdın.
Tabii ki konuşuyordum. Sen sadece beni yeterince dikkatli dinlemiyordun. Ama bunların da önemi yok şimdi. Çünkü ben bana gelen çağrıya kulak verdim. Gerçekten üstün bir insanın çağrısına. Bir boşluk vardı ve ben onu doldurdum. Bu arada benim aradıkları kişi olduğumu gören büyük bir algılama yeteneğine sahip o anlı şanlı cerrahın benden hiçbir yardımı esirgemediğini de söylemeden geçmemeliyim.
Hans Trautmann dedi Karin karanlıkta. Bu isim ağzından çıkar çıkmaz da kendine kızdı.
Artık o bizlerle değil. Sizin şu budala ekibinize teşekkür etmeli. Siz yoksa gerçekten onun teknesini ele geçirip doktoru tekneyle beraber kaçırıp gidebileceğinizi mi sanmıştınız? Dört kamerada sırayla kararıyor, telsiz birden arızalanıyor ve tekne kendi başına nehirde yukarı doğru gitmeye başlıyor öyle mi? Doğrusu ne kadar amatörce. Trautmann davamız için hayatını vermiştir. Başka türlü olmasını o da istemezdi herhalde. Çünkü davamız her şey demektir.
Günter Yeager epey şey biliyor ama her şeyi bilmiyor diye düşündü Karin De Vries. Trautmann'ın teknesinde öldüğünü sanıyordu Yeager. Hangi dava Frederick? Nazilerin davası mı? Senin büyük anneni büyük babanı idam edip annenle babanı sonunda kendi canlarını kıyana kadar paryalar gibi yaşamaya zorlayan canavarların davası mı?
Beni terk ettiğinden bu yana çok şeyler öğrendim karıcığım.
Ben mi seni terk ettim?
Beni öldürmemeleri için elimdeki yani Amsterdam'da bırakmış olduğum tüm elmasları verdim onlara. Ama duvar yıkıldıktan sonra kim beni kiralayacak, görev verecekti ki? Artık gizlenecek hiçbir şey kalmadığı zaman bir ajanın ne faydası olur ki? Yaşam biçimim ne yöne gidecekti? Sınırsız harcamalar, limuzinler, pahalı tatil merkezleri, Karadeniz ve Sivastopol'u hatırlıyor musun? Tanrım, biz orada hem tatil yapıp eğlendik ve hem de ben 200 bin doları çaldım.
Ben davadan bahsediyordum Frederick, ya dava?
Tüm varlığımla ona inanmaya başladım. Başlangıçta benim hareket içindeki konuşmalarımı başkaları yazıyordu. Artık hepsini kendim yazıyorum, besteliyorum. Çünkü hepsi kısa kahramanlık operaları gibi aslında. Duyup görenleri ayağa kaldırıyor. İnsanların benim için övgü dolu sözler söyleyip beni onurlandırmasını sağlıyor. Kendime kul köle ettiğim insanlar bu nutuklar sayesinde bana hayranlık besliyorlar.
Bütün bunlar nasıl başladı Freddy?
Freddy, böyle daha iyi. Gerçekten bilmek mi istiyorsun?
Ben her zaman senin görevlerin hakkında bir şeyler bilmek istemez miydim? Bazen nasıl da gülerdik, hatırlasana.
Evet, senin bu tarafın iyiydi. Çoğunlukla takındığın orospu haline hiç benzemezdi.
Ne?
Karindera sesinin tonunu alçalttı.
Özür dilerim Freddy, gerçekten çok üzgünüm. Sen Doğu Berlin'e gitmiştin. Hepimizin senden son duyduğu haber buydu. İdam edilmiş olduğuna dair belgeyi okuyana kadar.
O raporu da kendim yazdım, biliyor musun? Çok duygusal bir şeydi.
Kesinlikle ustaca yazılmıştı.
Kaliteli yazmak büyük konuşmak gibidir ve büyük konuşmak da kaliteli yazmak gibi. Dinleyen ya da okuyanların zihinlerini ele geçirmek için o anda imgeler üretmek zorundasındır. Onları alevler ve yıldırımlarla ele geçireceksin.
Doğu Berlin.
Evet, her şey orada başladı. Stasi'den belirli bazı kişilerin Münih'le bağlantıları vardı. Özellikle de Nazi hareketinin önde gelen bir generaliyle. Yeteneklerimin farkına vardılar ve tanrım, neden olmasın diye düşündüm. Onlarla o kadar sık dalga geçerdim ki, Stasi'lerin tutuklanmamdan sorumlu yüksek düzeydeki adamlarına Amsterdam'da rüşvet olarak elmasları verip kurtulunca pek çok kişi yanıma gelip benim için çalışabileceğimi söylemeye başladı. Doğu Almanya çöküyordu. Hemen ardından da tüm Sovyetler Birliği geliyordu. Herkes bunu biliyordu. Beni Münih'e uçurdular, ben de o General von Schnabe ile tanıştım. Etkileyici bir insandı. Hatta hayalperest bile denebilirdi. Ama temel olarak sert bir amir ve katı bir bürokrattı. Onda lider olacak ateş yoktu. Ancak kafasında bir amacı vardı. Artık yavaş yavaş gerçeğe dönüştürmeye başladığı bir amaç. Almanya'nın çehresini tümden değiştirebilecekti.
Almanya'nın çehresini mi değiştirecekti diye sordu Karin inanmaz bir tavırla. Aşağılanan radikal bir hareketin bilinmeyen karanlık generali nasıl böyle bir şey yapacak güçlü olabilir ki?
Bundestag'a gizlice sızarak sızma işi de benim epeyce bilgim olan bir konudur.
Bu benim soruma cevap değil Freddy.
Freddy, sevdim bunu. Yıllar boyu güzel anlarımız olmuştu sevgilim.
51. ayrımın sonu. Sayfa 613.